Ayrım 31, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 323. 29. Kısım. McAuliffe Daniel'in ardından basamakları inip minyatür akarsuyun sol tarafındaki çayıra ulaştı. Saat neredeyse 8'e geliyordu. Batıdaki dağların ardından batan güneşin turuncu ışıkları aradaki tepeleri kahverengimsi siyah silüetlere dönüştürüyor. İnanılmaz yüksekliklerini, kaleyi andıran heybetli görünümlerini biraz daha arttırıyordu. İnsanoğlunun elinden çıkamayacak kadar parlak bir aynaya benzeyen göl, dağların heybetli gölgeleriyle güneşin turuncu ışıklarını yansıtıyordu. Otlakları çevreleyen taş duvara yaklaştılar ve Daniel ahşap kapıyı açıp geçmesi için işaret etti. ''Ani öfke patlamalarım için özür dilerim, yanlış yönlendirilmişim. Siz bir saldırgan değil, yalnızca bir kurbansınız, bunu şimdi anlıyoruz.''
''Ya siz nesiniz? Kurban mı yoksa saldırgan mı?''
''Ben meclis başkanıyım ve bizler ne saldırganız ne de kurban. Bunu açıklamıştım.''
''Birçok açıklama yaptınız ama hala sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi McAuliffe. Bu arada gitgide kararan, tarlalardan yaklaşmakta olan bir hayvandan gözlerini ayıramıyordu. Genç tay onları görünce tedirgin bir sesle kişnedi.
''Bu kısrak sürekli kaçıyor.'' diyerek güldü Daniel hayvanın ensesini okşayarak. ''Bunu eğitmek güç olacak.'' Sağrısına bir şamar indirip koşar adımlarla tarlanın ortasına gitmesini sağladı.
''Belki de bunu demek istemiştim.'' diye söze başladı Alex. ''İnsanları nasıl eğitiyorsunuz? Kaçmalarına nasıl engel oluyorsunuz?''
Daniel durup ona baktı. Batan güneşin son ışıklarının oynaştığı geniş otlakta yalnızdılar. Gözüne güneş giren McAuliffe elini siper yapıp adamın yüzüne bakarken gözlerini göremiyor ancak bakışlarını hissedebiliyordu. ''Birçok açıdan biz yalın insanlarız. Gerek duyduğumuz teknoloji, tıbbi malzemeler, temel tarım gereçleri ve benzeri nesneler bize kendi adamlarımız tarafından saptanamayacak dağ yollarından ulaştırılır. Bunların dışında her şeyi topraklarımızdan elde edebiliyoruz. Sizin eğitim dediğiniz kavram temelinde sahip olduğumuz zenginliklerin algılanmasında yatmaktadır.'' ''Dış dünyadan tümüyle kopuk değiliz, bunu siz de göreceksiniz.''
Tüm çocuklara çok küçük yaşlardan başlayarak özel insanlar oldukları ve doğuştan elde ettikleri ayrıcalıkların hakkını verebilmek için yaşam boyu davranışlarına dikkat etmeleri gerektiği fikrinin aşılandığını anlattı Daniel.
''Topluma katkıda bulunması ve yeteneklerini sonuna dek kullanması gerektiği dersi de küçük yaşlarda veriliyordu.''
Dış dünya yalınlığı ve karmaşası, barışı ve savaşları, iyisi ve kötüsüyle çocuklara tanıtılıyor, hiçbir şey gizlenmiyor, genç beyinlerin kendilerince abartılı düşler yaratmasına olanak verilmiyordu. Baştan çıkarıcı fikirler belki de fazlaya kaçacak biçimde cezalandırılıyordu. Her çocuk 12 yaşına basınca önce öğretmenleri olan meclisin yaşlıları, sonra da başkan tarafından sınanıyor ve sınav sonuçlarına dayanarak bireyler dış dünyada eğitilmek üzere seçiliyordu. 3 yıl süren bireysel yetenek ya da mesleklerinin geliştirilmesi programı uygulanıyordu. 16 yaşına basınca toplumdan ayrılıp dış dünyada yaşayan kabile üyesi ailelerin yanına gönderiliyordu. Ara sıra dönüp kendi ailesiyle buluşuyorsa da birkaç yıl bu aile onun koruyucusu görevini üstleniyordu.
''Karşı tarafa geçenler olmuyor mu?'' diye sordu Alex.
''Pek az. Çok sıkı bir araştırma sürecinden geçiriliyorlar.''
''Ya yeterli değilse, ya işlerinden bazıları?''
''Bunun yanıtını veremem size.'' diye sözünü kesti Daniel. ''Yalnızca Akuaba labirentiyle hiçbir hapishanenin boy ölçüşemeyeceğini söyleyebilirim. Toplumun içindeki ve dışındaki suçlu sayısını en aza indirgemek açısından yararlı oluyor.''
Daniel'in ses tonu Alex'in konuyu daha fazla irdelememesini belirtiyordu.
''Yani geri mi getiriliyorlar?'' diye sormakla yetindi Alex.
Daniel başını salladı.
Halidonların nüfusu kendiliğinden kontrol altında tutuluyordu.
Çok çocuk isteyen bir çifte karşılık her zaman çocuk yapmak istemeyen bir çift oluyordu. Sonra Alex'i şaşırtan bir açıklama daha yaptı Daniel. Evlilikler daima toplumumuz dışından insanlarla yapılır. Kaçınılması olanaksız bir durumdur bu ve ayrıca gereklidir de. Bir evliliğin ön hazırlığı aylar sürer ve çok sıkı kurallara bağlıdır.
Bu kişiler de sıkı bir soruşturmadan geçiriliyor herhalde.
Tahmin edemeyeceğiniz kadar sıkıdır ve koruyucu vasilerin gözetimi altında yapılır.
Ya evlilik yürümezse?
Bunun yanıtı sizi ilgilendirmez doktor.
Cezaların çok ağır olduğunu düşünüyorum.
İstediğinizi düşünebilirsiniz diyerek yürümeye başladı Daniel. Anlamanız gereken en önemli nokta dünyanın tüm ülkelerinde, tüm mesleklerde, hükümetlerin içinde, üniversitelerde, yani her yerde yüzlerce koruyucu ailenin bulunduğudur. Kimin Halidonlu olduğunu anlamanız olanaksızdır. Bu da bizim ileri sürdüğümüz tehdidimiz ve korunma yöntemimizdir.
Yani bildiklerimi açıklarsam beni öldürteceğinizi mi söylemek istiyorsunuz?
Sizi ve tüm ailenizi, karınızı, çocuklarınızı, annenizi, babanızı, eğer bunlar yoksa sevgililerinizi, yakın dostlarınızı, yaşamınızı etkileyen herkesi diyebiliriz. Sizin kimliğiniz ve hatta varlığınızın anıları bile silinecektir.
Görüştüğüm, telefonlaştığım her insanı bilemezsiniz ki. Her dakika nerede olduğumu izleyemezsiniz. Bunu hiç kimse yapamaz. Bir ordu toplayabilir, sonra da gelip sizi bulurum.
Ama bunu yapmayacaksınız dedi Daniel sakin bir sesle. Tıpkı diğerlerinin de yapmadığı gibi. Haydi yürüyün, geldik sayılır.
Tarlanın kenarında duruyorlardı. Ötede gölgeli karanlığın içinde kokpit ormanlarının dikenlerle karışmış ağaçları görülüyordu. Birdenbire korkunç bir ses titreşimi havayı doldurdu. İnsan sesi olamazdı bu. Soluksuz, kalın ses her şeyi kavruyor, her yerde yankılanıyordu. Sanki dev boyutta bir nefesli sazın sesi ağır ağır yükseliyor ve tiz sesli melodinin yakarısına katılıyordu. Ses gitgide yükselirken yankılar bas tonlara ulaştı. Ağaçların arasında dolandı, dağların yamaçlarına çarparak toprağı titretti. Ve başladığı gibi birdenbire bitti. McAuliffe donup kaldığı yerden alacakaranlığın gölgeleri içinde tarlaların arasında belirli bir ritme uyumlu olarak yürüyenleri fark etti. Birkaç tanesinin elinde alçaktan tuttukları meşaleler vardı. Kapının yanından siyah parlak gölün öte tarafından kuzeyi saran karanlıklardan insanlar çıkıyordu sürekli. Meşalelerle aydınlatılmış düz dipli tekneler gölün üzerinde ilerliyordu. Herkes Daniel ile Alex'in durduğu yere doğru geliyordu. İnsan sesi olamayacak haykırış tekrar başladı. Bu kez öylesine yükselmişti ki McAuliffe elleriyle kulaklarını tıkadı ve başını ve bedenini saran titreşimler acı veriyordu. Daniel omzuna dokununca şiddetli bir darbe yemiş gibi döndü Alex.
''Haydi gelin'' dedi meclis başkanı usulca. ''Halidon sizi yaralayabilir.''
Çalıların oluşturduğu bir duvarı geçip ormanın içine kazılmış siper benzeri bir yere inmeye başladılar. Alex ona yetişmek için koştururken az kalsın kayalara oyulmuş dik basamaklardan aşağıya düşüyordu. Garip görünümlü basamaklar iki yana doğru genişledi ve 10-12 metre yüksekliğe çıkan duvarların ortasında ilkel bir amfiteyatroya indiklerini gördü. Kulakları sağır eden, acı veren ses birdenbire duyulmaz oldu. Her taraf sessizliğe gömüldü. Kayalardan oyulmuş amfiteyatro tüm sesleri kesiyordu. McAuliffe olduğu yerde durup tek ışık kaynağına baktı. Amfiteyatronun arka duvarının tam ortasında donuk sarı metal bir plaka ve üzerinde iskelet vardı. Üzerini kaplayan aynı sarı liflerden yapılmış kafesi görünce ne olduğunu anlamak için yanına gitmesine gerek kalmadı. Donuk sarı metal altındı. Büzüşmüş ceset ise Koromanti liderlerinin soyundan gelen gizemli kişiye, Akuaba'ya aitti. Büyük atalarının kalıntıları Akuaba kabilesinin varlığına inananların görmesi ve duyumsaması gereken bir haç gibi yüzlerce yıldır korunuyordu.
biraz aşağıya inin, benim yanımda oturacaksınız. Lütfen çabuk olun diye fısıldadı Daniel ve Alex söylenenleri rahatça duydu. Geri kalan basamakları inip ilkel sahnenin sağ tarafında duran Daniel'e yaklaştı. Duvardan çıkan iki taş bloğu işaret etti meclis başkanı. Aquaman'ın cesediyle arasında en fazla 2,5 metre vardı. Altın tabutun alt tarafındaki meşalenin ışığı duvarda gölge oyunları yaratıyor, üst tarafı oluşturan kafes örgünün incecik lifleri ışığın yansımalarıyla aydınlanıyordu. İnsan uzun süre bakarsa bir tanrının burada yattığına kolayca inanabilir diye geçirdi içinden Alex. 200 yıl önce bu topraklarda yürümüş ve çalışmış bir tanrıydı bu. Aradan geçen zaman iri ellerinin ve ayaklarının izlerini silmeye yetmemişti. Ayak sesleri duyunca yukarıya doğru baktı. Karanlıkta kalan kapıdan erkeklerin ve kadınların hiç ses çıkarmadan içeri girip aşağı indiklerini ve taş sıraların üzerinde yerlerini aldıklarını gördü. Ellerinde meşale taşıyanlar karşılıklı duvarların önünde değişik yükseltilerde ayakta duruyorlardı. Tüm gözler altın kafesin altında yatan çürümüş cesetteydi. Düşünceleri öylesine yoğunlaşmıştı ki adeta ondan yaşam gücü alıyorlardı. Birdenbire bir ses patlaması oldu. Gök gürültüsünü andıran yakarı çığlığı adeta kayalarla kaplı toprağın altından fışkırıyor, taşlara yansıyor, Aquaman'ın mezarı olan kaya bloklarından yükseliyordu. McAuliffe soluğunun kesildiğini, kanın beynine hücum ettiğini hissetti. Başını dizlerinin arasına gömüp elleriyle kulaklarını tıkarken tüm bedeni titriyordu. Ses inanılmaz bir yüksekliğe erişti. Hiçbir insan kulağı buna dayanamaz diye düşündü Alex, yaşam boyunca hissetmediği bir titreme bedenini sararken. Ve başladığı gibi birdenbire bitti. McAuliffe ağır ağır doğrulup titremeleri durdurmak için üzerinde oturduğu taşı var gücüyle kavradı. Beynine hücum eden kan gözlerinin bulanık görmesine neden olmuştu. Yavaş yavaş görüşü düzeldi ve çevresinde sıra sıra oturan Aquaba kabilesinin seçilmiş üyelerine baktı. Hepsinin bakışları altın lifli kafesin altında yatan çürümüş cesede dikilmişti. Neredeyse delireceğini düşündü, süre içinde hiçbirinin kımıldamadığını biliyordu Alex. Daniel'e bakınca onun da diğerleri gibi kapkara gözlerinin iri iri açılmış, çenesinin kenetlenmiş, bakışlarının donuklaşmış olduğunu fark etti. Yanaklarından aşağıya gözyaşları süzülüyordu. ''Siz delisiniz hepiniz'' dedi Alex usulca, ''çılgınsınız.'' Daniel yanıt vermedi, onu duyamıyordu, hipnotize olmuş gibiydi. Hepsi aynı durumdaydı. Toprağa gömülü kayalık amfiteyatroda yaklaşık 100 kadın ve erkek Alex'in algılayamadığı bir gücün etkisiyle kımıldamadan oturuyordu. Kendi kendine telkin, kendi kendini uyutma, grup halinde hipnotizma. Bu yöntemlerden biri kabile üyelerinin erişilemeyecek derecede dış dünyadan uzaklaşmasını sağlıyordu. Adeta başka bir zamana ve mekana geçmişlerdi. İzlememesi gereken çok özel bir ayinde bulunuyordu. Gerçi burada bulunmayı kendisi istememişti. Zorla getirilmiş ve tanık olması sağlanmıştı. Yine de izledikleri ona üzüntü veriyordu ve anlayamıyordu. Eskiden dev bir Aquaba olan cesede baktı. Yüzü tümüyle buruşmuş, kırmızımsı siyah örtünün üstünde iri elleri birleşmiş öylece yatıyordu. Tekrar bakışlarını yüzüne çevirdi, gözlerine... Gözlerine baktı. Aman tanrım, hayır, olamaz. Gölgeler oyun oynuyordu, ürkütücü, korkutucu oyunlar. Aquaba'nın bedeni hareket ediyordu. Gözleri açıldı, iri parmakları gerildi, bilekleri döndü ve kolları kırmızımsı siyah kumaştan birkaç santim yükseldi. Yalvarır, dua eder gibi. Sonra her şey bitti. Altın kafes örgünün altında buruşmuş bir ceset haline aldı yine. McAuliffe sırtını kayalara dayayıp aklını başına toplamaya çalıştı. Gözlerini sımsıkı kapatıp derin bir soluk aldı ve oturduğu kayayı elleriyle kavradı. Böyle bir şeyi görmüş olamazdı. Dünyayı titreten sesin, ışık gölge oyunlarının ve bilinmeyen bir beklentinin yarattığı toplu bir halüsinasyon yaşanmıştı herhalde. Yine de görmüştü. inanılmaz derecede etkileyiciydi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyordu. Bir dakika, bir saat ya da bir yıl. Sonunda Daniel'in sesini duydu.
Sen de gördün.
Alçak sesle konuşuyordu.
Sakın korkma, bundan bir daha söz etmeyeceğiz. Hiçbir zararı yok, yalnızca iyilik getirir.
Ben... Alex konuşamıyordu. Boncuk boncuk terlemesine rağmen oturduğu kayalık amfiteyatro oldukça serindi. Daniel ayağa kalkıp tam ortadaki taş platforma doğru yürüdü. McAuliffe'e bakarak fısıltıyla konuşmaya başladı. Daha önce de olduğu gibi kayalardan yankılanan sözleri rahatça duyulabiliyordu.
Akvaba'nın verdiği dersler tüm insanları etkiler. Ancak çok azı bunlara kulak verir. Yine de yapılması gereken işler yerine getirilmelidir. Aslında her şey bu kadar basittir. Akvaba'ya inanılmaz boyutlarda zenginlik armağanları sunulmuştu. Onu dinlemeyenler, yalnızca çalıp yok etmeyi bilenler bu armağanları hayal bile edemez. Bu nedenle hiçbir bilgisi olmayan dünyaya gidiyoruz biz ve elimizden geleni yapıyoruz. Sonsuza dek böyle sürmesi gerekir. Çünkü eğer dünya bunu öğrenirse Halidon'u, Akvaba kabilesini etkisi altına almaya çabalar ve Akvaba'nın öğretileri yok edilir. Bizler aptal değiliz Doktor McAuliffe. Kimlerle konuştuğumuzu, sırlarımızı, sevgimizi kimlerle paylaştığımızı iyi biliriz. Ama bizi yanlış anlamayın sakın. Akvaba'nın servetini korumak için öldürebiliriz. Bu açıdan tehlikeli bir toplum sayılabiliriz. Eğer dış dünya bizim işimize karışmaya kalkışırsa hem kendimizi hem de zenginliklerimizi yok ederiz. Meclis başkanı olarak yerinizden kalkıp sırtınızı Akvaba kabilesine dönmenizi istiyorum Doktor McAuliffe. Gözlerinizi kayalara diktiğiniz zaman bazı yerleri ve rakamları sıralayan sesler duyacaksınız. Dediğim gibi bizler aptal değiliz. Piyasanın ne olduğunu çok iyi biliriz. Ancak siz konuşanların yüzlerini görmeyecek, onları tanımayacaksınız. Onların yalnızca Akvaba'nın servetini dış dünyaya taşıdıklarını bileceksiniz. Dünyanın birçok yöresinde ıstırap çeken insanlara elimizden geldiğince yardım ederiz. Açlık, göç, işsizlik. Halidon her gün kimliğini açıklamadan binlerce insana yardım elini uzatır. Lütfen ayağa kalkıp yüzünüzü kayalara dönün Doktor McAuliffe.
Alex ayağa kalkıp arkasını dönerken bir an için gözleri Akvaba'nın cesedine takıldı. Derhal bakışlarını kayalara çevirdi. Daniel sözlerini sürdürdü.
Politik kazanç ya da nüfuz konusunu düşünmeden yardım ederiz. Sahip olduğumuz zenginlikleri gözlerden gizlediğimiz için bu yardımları yapıyoruz. Akvaba'nın verdiği derslerdir bunlar. Ama dünya henüz bizim yöntemlerimizi kabul etmeye hazır değil. Tüm dünyayı saran yalancılık bizleri mahvedecektir. Belki de kendi kendimizi yok etmemize yol açacaktır ve buna izin veremeyiz.
Akvaba kabilesi hakkında bildiklerinizi açıkladığınız takdirde öleceksiniz Doktor McAuliffe. Ayrıca sizin yaşamınızın son bulması dışında başka bir tehdidimiz daha var. Halidon'un tüm çalışmaları sona erecek. Teker teker görünmeyen sesler bilgileri aktarmaya başladı. Afrika ekseni, Ghana, 14 ton tahıl, aracı Smythe Brothers, Cape Town, Barclays Bankası, Sierra Leone 3 ton tıbbi malzeme, aracı Baldazi İlaç Deposu, Cezayir, Konstantin Bankası, Çin Hindi ekseni, Vietnam Mekong, Kuan To bölgeleri, radyoloji ve laboratuvar personeli ve malzemeleri, aracı İsviçre Kızılaçı, Bank of America, Güneybatı Yarı Küresi ekseni, Brezilya, Rio de Janeiro, Tifo Serumu, aracı Surgical Salazar, Banco Terceiro Rio, Kuzeybatı Yarıküre ekseni Batı Virginia, Appalachia bölgesi 24 ton gıda maddesi, aracı Atlantik Ambarı, Chase Manhattan Bankası New York, Hindistan ekseni, Dhaka mülteci kampları, aşı serumları, ilaçlar, aracı Uluslararası Göç Kuruluşu, Dünya Bankası, Burma.
Kadın ve erkek sesleri birbiri ardından rakamları sıralamayı sürdürdü. Neredeyse bir saat sonra bazılarının iki kez konuştuğunu ama her seferinde başka bilgiler verdiğini fark etti Alex. Hiçbir bilgi tekrarlanmıyordu. Sonunda derin bir sessizlik oldu. Uzun süre sonra omzuna bir elin dokunduğunu hissedip başını çevirdi ve Daniel'i gördü.
''Anladın mı?''
''Evet, anladım.'' dedi Alex.
Göle doğru yürürlerken ormanın sesleri dağların uğultusuna ve bir mil kadar kuzeydeki şelalenin gürültüsüne karışıyordu. Gölün kıyısında durunca Alex eğilip aldığı küçük taşı ay ışığını yansıtan durgun sulara fırlattı. Bakışlarını Daniel'e çevirdi.
''Bir bakıma siz de en az onlar kadar tehlikelisiniz. Erişilmez bir noktadan iş yapan bunca zenginliğe sahip bir adam. Ne çek kullanılıyor ne de banka hesabı. İyiliğin kötülüğe, kötülüğün de iyiliğe dönüşmesi çok kolay. Malcolm sizin başkanlık sürenizin takvime bağlı olmadığını söylemişti.''
''Doğru. Yaşam boyu bu görevi sürdürmek için seçildim. Yalnızca kendi isteğimle bırakabilirim.''
''Ve sizden sonrakini seçeceksiniz değil mi?''
''Etkili olabilirim. Son kararı elbette meclis verecektir.''
''Öyleyse sizin daha da tehlikeli olduğunuzu düşünüyorum.''
''Buna yatsımıyorum.''
31. Ayrımın Sonu. Sayfa 333.